hoş görünen kent. İzmir tüm farklılıkların çok rahat bir şekilde ifade edildiği bir yer.
Ya sizin unutamadığınız şey nedir mesela?
Yani o kadar çok şey var ki.
Daha fazla hizmet etmek için bu yola çıktığımızı bildirmek istiyoruz.
14 Mayıs'ta inşallah rekor bir yol açacağız.
CHP Gençlik Kolları Başkanı bir tweet atıyor, sen ona bir tweet atıyorsun.
Burada gençlerin şikayetlerini dinledi, isteklerini dinledi, taleplerini dinledi. Bizim sertliğimiz onların yapmış olduğu çirkinlikle maalesef doğru orantılı.
Sert siyaseti yapmıyorsun, hararetli siyaset yapıyorsun.
Gençler bu ülkede Tayyip Erdoğan AK Partilerin özgüven kazandı. Bu memleketin her insanında biz varız, her toprağında biz varız.
Yerelde,
ben burada rahat kılın, yürüyelim mi?
Bence çok iyi ya burası. Şimdi şeyi söyleyeceğim hemen başlarken, Sayın Cumhurbaşkanı gençlik buluşmalarında bir şeye imza atmıştım.
Evet.
Bu ondan mı esinlenildi?
Mersin gençlik buluşmamızda oldu.
İmza orijinal o imza mı?
İmza orijinal o imza.
Yana bir ekleme olmuş herhalde.
Ardından biz bunu ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerimizi dağıtmak üzere bayağı bir fazlasıyla yaptırdık. Şu an ilçe teşkilatlarımız dağıtıyor.
İlgi görüyor mu?
Görüyor bayağı. Yani yetişemiyoruz. Tabii bizim logomuz biliyorsun AK Parti Gençlik logosu orada parti logomuz üstü ve kampanyamızın ana sloganı doğru zamanda doğru adam. Tabii Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Bu gençlik için hemen şimdi olarak kampanyamızda güçlenerek devam ediyor.
Eyüp Kadir İnan olarak bu hani yarın değil hemen şimdi sloganı var ya, onu beğendin mi, benimsedin mi? Yani?
Çok beğendim. Yani bizim çünkü Türkiye'nin o hızlı ilerleyişine, o hızlı ilerleyişi temsil eden bir slogan oldu.
Siz çok fazla gençlik buluşmaları yaptınız bu süreçte. Özellikle son 2 yılda çok yoğun tempo. En büyük olanlardan bir tanesi de Adana'daydı. Biz de oradaydık birçok arkadaşımızla birlikte. Bunları yaparken sonuç olarak bir partide alışkanlığı da kırıyorsun aslında. Tamam AK Parti gençlerle bir şekilde hep diyalog oldu. Parti kademesinde gençlere hep yer verdi ama bu tarz buluşmalar ilk kez yapıldı. Zorlandığınız yerler oldu mu?
Yani açıkçası şunu söylemem lazım. Biz kurulduğumuz günden bu yana gençlikte her zaman iç içe olmayı hiç elden bırakmadık. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de partimiz. Öte yandan gençlik şölenlerimiz de her sene zaten düzenleniyordu. Tabi araya bir pandemi süresi girdi. Pandemi süresince sağ çalışmalarımız aksadı. Tabi biz 2 senedir gençlik buluşmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Ve gitmiş olduğu her ilde gerçekleştirdik. Toplamda 41 tane gençlik buluşmamız.
İlki nerede oldu bunu?
İlki Maraş'ta oldu. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik.
Ekranlara yansımayan bir şey söyler misiniz bana oradan?
Çok şey var.
Yani. Bir tanesini alalım. Çünkü sizin her buluşmada bir şey patlıyordu mesela.
Evet.
Birinde bir şarkı patlıyor, birinde Cengiz Kurtoğlu patlıyor. Birinde işte bir minibüs arkada var, bir işte kahve oluyor, bir genç oradan bir şey söylüyor.
Ya biz bir şey yapmadık aslında, biz şunu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı...
Hayır, önce bana siz ekrana yansımayan bir şey söyleyin. Ya sizin unutamadığınız şey nedir mesela?
Yani o kadar çok şey var ki, şimdi aklıma gelmedi.
Cumhurbaşkanı aferin dedim bu işlerden sonra.
Sayın Cumhurbaşkanımız yani o kadar sağ çalışmasına aşina olduğu için çok güçlü etkinlikler, çok güçlü programlarla geçen bir ömrü var. Bir de gençlik kollarından siyasete başlayan birisi. O nedenle her bir çalışmayı çok iyi bilir. Ve bir işin zorluğu, bir işin kolaylığı, o ortamın ne kadar işte gayretle hazırlandığını çok iyi bilir. Ve ekibine her zaman teşekkür eder.
İlk teşekkürü ne zaman aldı Eyüp Kadir'den?
İnşallah 14 Mayıs'ı atlatalım.
Ondan sonra. Şimdi tabii Türkiye'nin dört bir yanında insanlar seçim çalışmalarını yapıyorlar. Yani Edirne'de, Ordu'da, Samsun'da, Diyarbakır'da falan. Ama AK Parti açısından İzmir zor bir yer. Yani genelde iktidar olsa da yerelde...
Ben burada rahat kılın, yürüyelim mi?
Bence çok iyi ya burası.
Şimdi biz gençlik buluşmalarımızda bir şey yapmadık. Aslında Cumhurbaşkanımız zaten gençlerle her zaman bir aradaydı. Ama bir son 2,5-3 sene öncesinde pandemi eksenli bir tezrat mafyası türedi. İşte AK Parti ile gençler arasında mesafem var. Recep Tayyip Erdoğan'la gençler arasında mesafem var. Ünsiyet problemi var. Bu gibi eleştirileri görünce biz gençlerle Cumhurbaşkanımız arasındaki o güçlü bağ, Cumhurbaşkanımıza gençlerin duymuş olduğu o ilgiyi, o ilgi zaten sandığa yansımasaydı biz %50'lere varan oy alamazdık. Biz Cumhurbaşkanımızla gençler arasındaki o güçlü muhabbet bağını daha görünür hale getirdik. Yaptığımız şey buydu. O nedenle sadece bir dokunuş bile Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerin arasındaki bağı göstermek için yapmış olduğumuz etkinlikler bile karşımızdaki o tezrat mafyalarının gençleri hiç tanımayan, bilmeyen, onlara bir kalıp içerisine sokmak isteyen algı şebekelerinin tezini çöktürdü.
Hemen ama bir şey söyleyeceğim. Sen sert siyaset yapmayı seviyorsun yani.
Öyle mi duruyor?
Yani ifade ederken kendini anlatıyorsun ama karşı tarafa da böyle hafiften bir şey yapıyorsun yani. İfadeyi de dokunduruyorsun
ama
yani.
Ama karşı tarafın yapmış olduğu...
Hani şebeke falan hani.
Yani an geliyor yıkım şebekeli yapıyorlar. An geliyor algı konusunda bir şebeke sürecini yönetiyorlar. Yaptıkları süreç bu. Ve ortaya o kadar çok kabul edilemez ve hakikati çürüten bir tablo ortaya koyuyorlar ki bizim sertliğimiz onların yapmış olduğu çirkinlikle maalesef doğru orantılı oluyor. Yani bugün Türk siyasetinde karşımızdaki işte ana muhalefet yerlilik, millilikten tutun. Bizim ortak umdelerimizde birleşen bir tarzı olsaydı bizim bu söylemlerimiz bu şekilde olmazdı ki. İnan bu doğru orantılı bir şey yani.
Şimdi birçok şey söylendi, birçok şey konuşuldu, yazıldı, çizildi ama seçime şurada günler kaldı. Hatta kısa bir süre sonra da seçim yasakları gelecek ve insanlar, vatandaşlarımız gidecekler. Vatandaşın kararı ne olursa saygı duyacağımızı da belirterek oylarını kullanacaklar. Herkesin elbette ki bir tarafı var. Gençler üzerinden çok polemikler oldu bu süreçte. Eyüp Kadir İnan olarak seçime günler kala siz gençlerin tercihinin neden AK Parti yönünde olacağını düşünüyorsunuz? Ya da düşünüyorsunuz?
Şöyle, gençler oldukça zaten rasyonel. Ve gençler şu an 20 sene önceki sıkıntıları yaşamıyorlar. İşte bugün üniversite gençliği olsun, işte lisede okuyan kardeşlerimiz olsun, bugün iş hayatına katılmış arkadaşlarımız olsun. Onların çıkarlarını, onların geleceğiyle ilgili sorumluluk sahibi olan ve bu zamana kadar en net adımları atmış kişi diye aradıklarında kaygılarını gideren kim olur diye düşündüklerinde bugün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti haricinde somut hem lider hem de hareket ortada yok. Bu minvalde gerek kendi çıkarları, gerek küresel ve bölgesel olarak ülke çıkarlarımız için başka bir somut isim yok. En fazla bunu söyleyeyim. Bir de gençler bu ülkede Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin özgüven kazandı. Ve bu özgüven neticesinde sanatta, sporda, savunma sanayide, iş dünyasında birçok Türkiye tarihi başarılar elde etti. Bugün savunma sanayimizde birçok hadise yaşanıyorsa ve bu projeler gerçekleşiyorsa genç mühendislerimiz sayesinde. İşte ihracat rekorları kırıyorsak bunda genç girişimcilerimizin payı var. Sporda bir aşama elde ediyorsak bunda da gençlerimizin payı var. Açıkçası Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti döneminde gençlerin önündeki barikatlar teker teker kaldırıldı. Peki biz girmiş olduğumuz tüm seçimlerden başarılı parti olarak ayrılıyorsak bunda da her zaman partimizin kendini güncel tutabilmesinde bir sır saklı. Her zaman toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, güncel teknolojiye yönelik ve sosyolojiye yönelik dil kullanabilen bir hareket olduğumuzdan dolayı süreç bu şekilde gençlerin teveccühüyle neticeleniyor.
Kısa dolaşmasın diye bağlayayım. İzmir ikinci bölge birinci sıra. Sorumluluğu çok ağır mıdır birinci? Ya birinci sıra nedir mesela yani? Bir ile onun arasındaki fark nedir?
Ya bizim için hiçbir fark yok. Yani bizim için öyle bir sıra milliyetçiliği de söz konusu değil. Bizim için her AK Parti, bizim için önemli olan AK Parti üyeliğidir. Yani AK Parti'mizin çatısı altında almış olduğumuz her türlü görev gelip geçicidir. Ben şu an Gençlik Kolları Genel Başkanıyım. 2,5 senedir görevimi en iyi bir şekilde nasıl yapabilirim? Nasıl partimizin gençlik teşkilatına layık olabilirim? Sonuç olarak bu teşkilatta emek veren onca genç kardeşimiz var. Onca emektarımız var. Dün de vardı, bugün de varlar, yarın da olacaklar. Ama ben İzmir Gençlik Teşkilatları'nda büyüdüm. Gençlik Teşkilatları'nda siyasete başladım. Gençlik Teşkilatı'nda almadığım bir görev kalmadı. Gerek okul başkanlığı olsun, gerek üniversite başkanlığı olsun, gerek il başkan yardımcılıkları görevi olsun. Günün sonunda da Genel Merkez Gençlik Kolları'nda başkanlık görevini 2,5 senedir sürdürüyoruz. Bugün de içerisinde yetiştiğim, büyüdüğüm bu kentte milletvekili adaylığı nasip oldu. Şehrimizi iyi tanıyoruz, ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Gençlerimizi, İzmir'li gençleri iyi biliyoruz. İnşallah bu görevde de bu genç yaşta mahcup olmayız diye düşünüyorum.
İzmir'de siyaset yapmak zor mu, kolay mı, çok kısa?
Zorlukları da var, kolaylıkları da var.
Şimdi geçen bir videonuz yansıdı sizin sosyal medyada. Tahrik gücü çok yüksek ama bu tarafta da otokontrolü çok yüksek. Ya aslında iki olayı şiddeti çok yüksek bir şekilde gördük veya dozajı çok yüksek bir şekilde gördük. Siz arkadaşlarınızla beraber yürürken hadi bira içmeye gel, ben sana bir bira ikram edeyim falan dedi. O adam da çok kafa bir adamdı ama. Ben evet. Muhabbet bir adamdı yani. Belki de art niyetli değildi, adamın mizaç yapısı öyleydi yani. Sonra sen de gittin oturdun, bayağı da uzun bir sohbet ettiniz herhalde.
Yaklaşık 20 dakika.
Bayağı bir Netflix'in böyle mini dizileri var ya. 5 dakika. Keşke orada bir mikrofon alsaydım mesela. Onu çok arzu ettim yani. Ne oldu o gün tam
ya
olarak?
Ya tabii ben Karşıyaka'da lise mi okudum? Karşıyaka'da iyi biliyorum. Karşıyaka, Bayraklı, yan yana iki ilçe. O gün Zübeyde Hanım'ın kabrine gitmiştim. Zübeyde Hanım annemizin kabrine ziyaret etmiştim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızdır. Aynı zamanda bayramın 3. günüydü. Evet. Sonrasında da Bostanlı'da en fazla sosyal vakit geçirdiğim, arkadaşlarımla lise yıllarında beraber olduğum yerlere gitmek istedim. Oradaki hemşehrilerimize selam vermek istedim. Fakat arabadan indim. Direkt postellerle beni karşıladılar. Ben hepsiyle selamlaştım. Kendimi de tanıttım. Sonrasında dediler ki selam veremezsin. Dediler ki burada işte bu seçim çalışmasını gerçekleştiremezsin. Dolaşamazsın falan. Ben de yok yanlış düşünüyorsunuz dedim. Başlıyorum dedim şimdi seçim çalışmasına. Teker teker karşı yakalı hemşehrilerime selam vereceğim. Günün sonunda 15-20 gün sonra eğer milletimiz takdir ederse milletin meclisinde bu genç yaşta karşı yakalı olarak bir bayraklı olarak orada bu kenti temsil edeceğim. Onlara benim bu selam vermekten daha doğal bir hakkım olamaz. Onların isteklerini, şikayetlerini, taleplerini dinlemekten daha fazla hakkım olamaz. Onlara da bunu ifade et. Daha nobran bir tavırla, engelleyici bir tavırla cevap verince iyi başlıyoruz o zaman görürsünüz dedim. Sonrasında teker teker tüm hemşehrimize selam verdik. Çok iyi muhabbet ettik. Kaygılandıkları ve ilettikleri talepler vardı. Böyle 40 dakika sürdü o ziyaretimiz. Ardından da artık finalde yapacağımız sokağa erişince önüme çıkıp orada daha böyle engelleyici bir tavırla yürüyüşümü engelleyecek bir tavrı ortaya koyunca ben de...
Bir karşı duruş gösteriyorlar yani.
Ya finalinde ama 40 dakika öyle bir şey olmadı. Yani ben nereye onlar yanı başımda, ben nereye onlar yanı başımda. Finalde de önüme böyle barikat olmak gibi bir durum ortaya koyunca ben de onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Binitsa Milletvekili adayının kim olduğunu sordum. Ona farklı cevaplar verdiler. Sonrasında tekrar ziyaretleme devam ederken bir abimiz sohbet etme teklifinde bulundu. Onunla da 20 dakika güzel bir sohbet ettik.
O oturup sohbet ettik.
Evet, evet.
Tanıştınız mı sonunda onunla?
Tabii tabii
tanıştık. Yani numara alışverişi oldum ya.
Sonrasında tanıştık. Teşekkür ettim kendisine. Ama oraya giderken dedi ki tek başıma oturacağım. Tek başıma sohbet edeceğim. Birebir de güzel oldu. Tabii yanında yine tenkit dolu konuşma yapan kişiler evet, de vardı.
Bayağı,
onlarla da
bayağı editlerde yapıldı herhalde o video.
Ama şunu söylemem lazım. Ha finalde de beni o protesto etmek isteyen, provoke etmek isteyen kişiler de yine konuştum. Ondan sonra Allah'a ısmarladık dedik. Ve gittik. Tabii bunda şöyle bir anlam da çıkmasın. İzmir demokrasinin kenti, İzmir hoşgörünün kenti, İzmir tüm farklılıkların çok rahat bir şekilde ifade edildiği bir yer. O nedenle tek bir böyle bir istisna harekette genel sanki İzmir'in genel kabulüymüş gibi anlaşılması doğru değil. Dün İzmir mitingimiz vardı gördüm. Çok büyük bir kalabalıkla, büyük bir coşkuyla tarihi bir miting yaptık. Demokrasi tarihimize işlenecek miting yaptık. Büyük bir İzmir mitingi oldu. Orada da hem partililerimiz İzmirli. İzmir'de yıllarca AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza oy verdiler. O nedenle burada İzmir kimsenin tek elinde değil.
Aslında AK Parti de burada böyle azımsanmayacak bir oy alıyor. 1 milyona yakın oy alıyor değil mi?
%40 oy aldık biz son yerel seçimlerde.
Bu ivme artar mı önümüzdeki yerel seçimlerde?
Artacak. 14 Mayıs'ta inşallah rekor bir oy alacağız.
Bir tahmin var mı?
Rekor bir oy alacağız. İnşallah rekor sayıda da milletvekili yollayacağız meclis.
Biz de 14 Mayıs'ı heyecanla bekliyor olacağız. Ben de o gece Cüneyt Özdemir'in kanalında olacağım.
Hadi bakalım.
İzmir. Açın bakalım oradan bir İzmir'den. Fatih Portakal gibi. Açın bakalım ikinci bölge. Bu kadar genç yaşta bu kadar koşturma var. Bir tarafta da aile boyutu var. Çocuğum var. Çok düşkünsün. Hatta birkaç kez seninle bir röportaj daha yapmıştık. Orada görüntülü falan
evet.
Konuşmuştun vesaire. Deprem oldu. Orada günlerce kaldınız sizin Cemre ekipleriyle birlikte. Siyasette bu kadar sert olan Eyüp Kadir İnan'ın öbür tarafta
bunu kabul etmiyorum. Yufka ya. Siyasette gibi. Sert olan. Bizim sertliğimiz falan söz konusu değil ya.
Ya şöyle geriye doğru baktı. Ama şöyle belki de o işin doğasında var ya. Şimdi bir CHP Gençlik Kolları Başkanı bir tweet atıyor. Sen ona bir tweet atıyorsun. Sonra o geri cevap veriyor falan. İster istemez bir şey oluşuyor.
Şimdi İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi 13 senedir ben siyasette var olduğum günden beri Türkiye'de Atatürkçülük üzerinden ve bizim ortak değerlerimiz olan Cumhuriyet olsun, diğer konular olsun CHP'li seçmenle bir aidiyet ilişkisi ortaya koydu ve bunu da yıllarca istismar etti. Biz de bu istismarı hep deşifre etmeye çalıştık. Şimdi son seçimde Adem Bey, İzmir Milletvekili listesinde İçişleri Bakanımız açıkladı. Emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kurmak isteyen FETÖ aparatı milletvekili var dedi İzmir Milletvekili listesinde. Taraf gazetesinde yazarlık yapmış olan ve o hain terörist elebaşı Fethullah Gülen'e övgüler yağdıran, öte yandan Kemalizm'e ırkçılık diyen ve Atatürk'e diktatör diyen kişi liste başı.
Yılmaz Özgül de bir tweet atmış mıydı onunla ilgili?
Ha, bugün bir tweet atmış gördüm. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atan kişi İzmir listesinde. Yani şimdi hiç kimsenin, hiçbir partinin listesi bizi ilgilendirmez. Ben bir teşkilat mensubu olarak söylüyorum. Doğru da bulmam açıkçası. Sonuçta o seçmenin takdirine sunar. Seçmen onu beğenirse seçer veya seçmez. Yani seçmenle arasındaki ilişkidir partilerin. Ama bu İzmir'in çantada keklik gören anlayış, işte ceketimi koysam denilen anlayış yıllarca bunu yaptı. Burası Kuvayi Milliye'nin şehri. Burası kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Geliyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret edeni liste koyuyorsunuz. Bunun gibi şeyler oldu mu? İzmirliler adına itiraz ediyorsun. Ve senin gibi Dostlarımız da bize sert diyorlar. Ama burada biz bunları söyleyince, hakikati ortaya koyunca, İzmirliler adına bu nombran tavra itiraz edince bu durum böyle sertlikle yorumlanmaması
ama
gerekiyor.
Ama ben şunu belirteyim. Yani
bunun gibi de birçok hadise var.
Ben bu duruma saygı duyuyorum. Yani
haftadır,
bu bir tercih.
2,5 haftadır terör örgütlerinden Millet İttifakı'nın kazanmasıyla ilgili sırasıyla açıklama var. Hiç Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanı'ndan bir itiraz gördün mü? Yani, hadi oradan diyebilirler mi?
Yani şöyle...
Olabildikçe ezik, olabildikçe tırsak, olabildikçe pısırık bir şekilde iki tane oy alacaklar diye terör örgütlerinin tahakküm altına giriyorlar. Şimdi biz buna tepki göstermeyelim. Şimdi biz buna itiraz etmeyelim.
Şimdi ben burada bir şey soracağım.
Kılıçdaroğlu'na verilen oy kime gidiyor? Kime gidecek bu açıklamalar eğer itiraz etmiyorlarsa?
Burası İzmir'in tam olarak neresi?
Burası Sasalı, Çiğli.
Sasala.
Sasalı. Ben İzmir Milletvekili adayı AK Parti. Nasılsınız? Sağ olun. Adem Bey'le röportajımız vardı. Kolay gelsin. Eyvallah.
Sasalı değil mi? Yanlış olmasın.
Sasalı.
Sasalı.
Sasalı. İzmir, Orman.
İzmir, Urla.
Farkı.
Ya hayran kaldım.
Urla çok güzel.
Yeni keşfettim. Ya biliyordum da bu kadar detaylı bilmiyordum. İnanılmaz bir yer.
Urla'da sakız enginarı vardır. Tabii son zamanlarda çok gelişti.
Bizim çok arkadaşımızın da orada şeyleri varmış.
Restoranlık gurme olarak da bayağı iyi oldu.
Çok tanıdıklarımızın da orada böyle... Küçük küçük yerleşkesi varmış.
Vardı.
Geçen sene öğrendim. Ben bu İzmir Sığacık'ta balığa çıkıyorum. Orkinos'a.
Bizden gizli gizli geliyorsun herhalde.
Ya işte biz ne yapalım ya. Kendi cebimizden.
Bizim şöyle Orkinos tutma durumumuz olmadı
abi
yani.
Abi siyaseti seçmişsin. Hobileri nelerdi Eyüp Kadir İnan'ın? Var mı böyle hiç balık? Hiç sen en son ne zaman balık yakalamaya gittin mesela?
Ben hiç balık yakalamaya gitmedim. Hiç öyle bir tecrübem olmadı.
Top mop.
Davet eden ama basketbol oynuyorum.
Basketbol. İyi misindir?
İyiyimdir.
Cumhurbaşkanı da basketbol oynuyor.
Evet.
Yakında onun takımına transfer olursun sabah takımına seçimden sonra. Şey basketbolda...
Burası Çiğli Sasalı.
Basketbolda nasılsındır? İyi misindir?
İyiyimdir yani. Ben lisedeyken sokak basketbol oynuyordum. Yani farklı bir alandır yani.
Hem siyaseti sokaktan hem basketbola sokaktan. Güzel. Evet.
Vallahi seçimde de basketbol topuyla futbol topu dağıtıyorum. Yani genç arkadaşlarıma.
Bir tanesi de hazır zaten. Atsana bana. Hemen yakalamam. Ben de bu basketbolu...
Buraya imzamızı attık Eyüp Kadir'den diye. Çok teveccüh görüyor, yetişemiyoruz. Talepler ama dağıtıyoruz.
Ya şimdi bu imza baskette güzel duruyor da böyle. Daha böyle Avrupa'ya bir hava veriyor da. Futbol topunda çok iyi durmayabilir yani.
Ya hatıramızda kalsın ya. Yani seçim yani. Çalışması yapıyoruz o kadar.
Silinir ama bu ben sana. Bu silinir ama ya. Ama güzel silinir fikir. Mi? Güzel fikir yani. Ya genç bir siyasetçi için...
Selçuk abi silinir mi ya?
Silinmez mi?
Eyüp Kadir'den
silinmez.
Ya
bak ya. AK Parti'nin şeyi vay. AK Parti'nin milletvekili adaylarında çok genç şeyler var. İsimler var. Yani isim saymayayım şimdi de. Şimdi birini sayarız, birini saymayız eksik kalır. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu anlamda siz bir SWOT analizi yaptınız mı? Diğer muhalefet partilerinin listelerindeki gençleri nasıl buluyorsunuz?
Öncelikle muhalefetteki partilerin hepsi gençlik konusunda sınıfta kaldı. Bunlar iki senedir biliyorsunuz. Gençlerin partisiyim, gençlerin demokrat amcasıyım. Gençleri şöyle temsil edeceğiz, böyle temsil edeceğiz. İşte Türkiye'de Z kuşağı geliyor gibi tartışmaları köpürtüp böyle iddialı çıkışlarda bulundular ama şu YSK'ya listeyi verdikleri gün çöktü. Tüm tezleri çöktü. Neden? Bunlar aslında Gezi Parkı olaylarını hatırlayın. O zaman ne dediler? Y kuşağı geliyor. Tayyip Erdoğan devirecek ve AK Parti'yi devirecek diye. Peki sonra seçimde ne oldu? Biz 31 Mart 2014 seçiminde %44 oy aldık. Cumhurbaşkanı seçiminde %52 oy aldık. 1 Kasım'da yine %50'lere varan oy aldık. Aldık da aldık yani. Kuşak tartışmaları bitti. Tabii bunlar hiçbir zaman toplumu da tanımadı. Hani 60'lı yıllarda da böyleydi. 70'li yıllarda da öyleydi. Hani millete bir tanımlama yapıp siz böyle olacaksınız. Jacoben bir anlayışla. Böyle giyineceksiniz. Bu şekilde yaşayacaksınız diye üsttenci elitist bir tavır içerisinde büründükleri anı 2018 yılında tekrar gençlere yöneltmeye başladılar ama bu tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü 2,5 senedir Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gençlik kolları gerçekten çok güçlü bir kampanya yönetti ve gençlerle var olan ilişkimizi biz tüm Türkiye'ye gösterdik. Mesela Adana Gençlik Şöleni'nde tam 110 bin genç Cumhurbaşkanımıza buluştu tüm Türkiye'den ve son 5 yılın en güçlü gençlik hareketliliği oldu.
Hatta ben orada çok şaşırdım. Niye şaşırdım? Şimdi içeride çok yoğun bir stadyumda gençlik vardı. Her şekilde genç vardı. Yani dövmeli de vardı, başı açık da vardı, başı kapalı da vardı. Hatta sosyal medyaya yansıdı böyle. Yani bir de şimdi orada oturma düzeni olmadığı için herkes ayakta ve stadyum inanılmaz bir ambiyans oluştu orada. Bir de dışarıda bekleyenler vardı. Ve bu adamlar veya bu hanımefendiler sabah saat 10'da girdiler oraya. Akşam 7'ye kadar hem konserlerin başlamasını beklediler.
Akşam 10'a kadar.
Yok, şeyin başlaması açısından söylüyorum. Hem de Cumhurbaşkanı'nın gelmesini beklediler. Yani bu peki, kolay bir şey değil.
Sevgi olmasa, olan muhabbet olmasa. O Adana sıcağında kim bekler?
Bu parayla da bekletemezsin.
Kim bekler? Yani. İşte biz bunu gösterdik. Ama hiçbir zaman bizim muadilimizde olan bir etkinlik ortaya koyamadılar. Biz bunu gördük. Tabii onların 20 senedir gençlikte olan böyle bir ilişkisi yoktu. Bizim bu bir günde yaptığımız bir hadise de değil. Cumhurbaşkanımızın 20 senedir gençlerin siyasete nesnesi değil, öznesi yapacağım. Gençleri yedek kulübüsünde değil, ilk 11'de göstereceğim deyip gençlik siyasetinden siyasete başlamış birisi olması bizim en büyük avantajlarımızdan, en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Bu seçimde de böyle oldu. Yani 14 Mayıs'a giderken AK Parti milletvekili adaylarının yaklaşık 35 yaş altı 61 tane ismi var. 30 yaş altı ise 31 tane aday ismi var. Bunların 10 tanesi de bizim şu anki gençlik kolları başkanlarımız. Yani o illerde gençlik politikalarını sürdüren kentin gençlik temsilcileri, kentle ilgili gençlik konuları dertlenmiş isimler. 10 tane kardeşimiz şu an listede. Ben de burada İzmir'de, İzmir gençlik kollarında
bu AK Parti arkadaşlar. Eyüp Bey'in boyu benden biraz büyük olduğu için ben sesimi duyurmakta zorlanıyorum ben. Siz bu ülkenin 21-22 yıldır veya 20 yıldır iktidarı olan bir partinin önemli bir ismi olarak, Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Partisi'ni, Saadet Partisi'ni, Deva Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanları'nı arayıp seçimlerde başarılar dileyecek misiniz?
Diledik zaten. Beni arayanlar oldu. Benim de aradıklarım oldu.
Ha, çok güzel. Valla tebrik ederim.
Tabii.
Bu çok önemli bir şey ya. Sonuçta aradık. Ben Genç Osman Kirlik'le de röportaj yaptım.
Kendilerini de söyledim bu arada. Bunu
Orhan
da söyleyeyim
Ertürk'le
burada.
De yaptım.
Kendilerine söyledim. Yani dedim ki keşke size reva görülen bu durum olmasaydı. Biz genel olarak düşünüyoruz. Türkiye'deki genel gençlik siyaseti adına düşünüyoruz. Bir bütünü düşünüyoruz. Ben isterdim ki tüm partilerdeki gençlik teşkilatlarındaki emek veren isimler o partinin sonuçta mutfağında yetişmiyor mu? Bunlar masa tenisi kulübü mü?
Ben şeyi de
bunlar diğer hobilerin ürünü mü? Hayır, siyaset yapıyorlar.
Şeyi de söyleyeyim
ama
de.
Ama iş meclise gitmeye gelince, iş belediyeye gitmeye gelince, iş belediye meclisine gitmeye gelince bunlar kendi teşkilatlarına yönelik dilleri tutuluyor.
Ben şeyi de söyleyeyim de şey olmasın. Şimdi ben hem
CHP... Burada şunu da söyleyeyim. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan şu seçilme yaşını 30'dan 25'e indirmeseydi, 25'ten de 18'e indirmeseydi o diğer siyasi partilerdeki 25 yaş altı, 30 yaş altı gençler hatta aday adayı dahi olamayacaklar.
Hatta bu ilk dönem bayağı da eleştirildi değil mi?
Tabii canım. Mesela. 2017 hatırlasana. Sağına bir milletvekili, sağına bir genç alıp, sonuna bir genç alıp bunlardan milletvekili olacak, bunlardan bakan olacak diye küçümseyici tavırda olanlar var. Ve hayır oyu verdiler.
Ben şunu bir ekleyeyim.
Hayır kampanyasına destek verdiler. Bunu unutma. Ve o zaman da gençleri istismar ettiler. Gidip ortaya üstüne dediler ki referandumda gençleri milletvekili yapmak istiyorum. Bunlardan milletvekili mi olur deyip büyüklerin duygularını istismar edip oradaki maddi dair istismar ettiler. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Ama onlarda bir şey değişmemiş. Ben bir şey değişmiştir diye düşünüyordum. Bu kadar Z kuşağı tartışmaları, gençlik tartışmasını o kadar çok önde tuttular ki ama değişen bir şey yok. Bunlarda 60 senelik genetik.
Şeyimi değiştiriyorum. Sert siyaset yapmıyorsun, hararetli siyaset yapıyorsun. Hatta araya programcıyı bile konuşturmayarak. Şeyi söyleyeyim ben bu arada, şimdi adlarını almışken. Ben hem CHP, hem İyi Parti, hem Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanları'yla ki o dönem sizinle de röportaj yapmıştık. Onlara da buradan başarılar dilemiş olayım.
Biz de başarılar diliyoruz.
İşte sen dilemiştin, ben de dilemiş olayım yani. Şimdi isimleri geçti ya böyle şey
umarım
olmasın.
Umarım seçilirler. Bu demokrasi mücadelesinde gençlik olarak temsiliyetimiz güçlü olur. Ama ya onların liderleri onları seçilecek.
Herkes kendince bir gayret ortaya koydu. Umarız herkes ektiğini biçer. Değil mi Selçuk abi? Çok güzel bir ifade oldu yani. Oldu mu? Oldu abi.
Niye? Bugün AK Parti'nin yaptığını niye onlar yapamıyor?
Abi bana niye soruyorsun? Ya bunu tabii partilerin artık kendi iç dinamikleri değerlendirecektir yani.
Bugün Cumhuriyet AK Partisi'nin Türkiye'nin en yaşlı partisi olmasından sebep kaynaklar bunlardır. 2000... Bugün AK Parti'yi de en genç parti yapanlardan bir tanesi de kadrolarını her zaman güncelleyebilmesi ve bu kabiliyete sahip olabilmesidir. Her zaman kendini taze tutabilmesidir. Ben bir siyaset bilimci olarak söylüyorum.
Ben bir şey soracağım. Çok önemli bir şey soracağım.
Sor.
Bu sahada sıkıntıları konuşuluyor ya gençlerin. Bir sürü sıkıntılar konuşuluyor. İşte bilgisayar alırken çok pahalı dedim. Telefon alırken çok pahalı falan. Bunlar hep konuşuluyordu. Şimdi evet. Bu ÖTV indirimleri falan geldi. Vergi vesaire durumlar geldi. Sen şunu rahatlıkla söyleyebiliyor musun? Burada duralım bir dakika. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyor musun? Ya ben Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptığım dönemde gençlerin problemlerini, sosyal medyaya yansıyan olayları gördüğüm her noktada tabii ki bir sürü problem var ama sonuç olarak bunların bir rasyon olarak karşılığı olanlar var. Bir de hani sorun gibi sorun olanlar var. Onlar başka şeyler. Ya politik ayrışmalar vardır. O bir sürü sorun üretir vesaire. Ama bir de gerçekten sorunlar vardır yani. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na götürüp, anlatıp, aldığın notları anlatıp, bunlara çözüm üretmek için gayret gösterdim diyebiliyor musun?
Birçok hadise oldu. Yani biz bir defa bu gençlik buluşmanı ne yaptık? Ya orada sadece Cumhurbaşkanımız soru cevaplamıyor ki. Orada gençlerin şikayetlerini dinledi. İsteklerini dinledi, taleplerini dinledi. Bizim oradaki programı zannediyor musunuz ki 45 dakikada televizyonlarda yayınladığı gibi?
Bir de şey,
her biri 2,5 saat sürüyor.
Bir kapalı devresi
tabii
var galiba.
Hepsi anlatıyor Cumhurbaşkanı. Ama diğer siyasi partilerden farkımız, biz bunu hızlıca hem parti politikalarını hem hükümet politikalarını dönüştürdük. Ve biz birçok şeyi seçim beyannamesinden önce zaten gerçekleştirdik. Hatırla, öğrenci affı bu ülkenin 2 sene öncesinde gündemiydi. Yüz binlerce, hatta milyonlarca öğrencinin gündemiydi. Hı. Yüksek lisans, lisansa geri dönme meselesi. Kim çözdü? Biz çözdük.
KYK yurt şeyleri.
Dünyadaki enflasyonist ortamdan kaynaklanan gecikme zammı üfeyle doğru orantılıydı. Çözüldü mü? Çözüldü. Bununla ilgili geri ödemeler ciddi sıkıntı vardı. Kredilerin geri ödenmesindeki faiz yükünü kaldırdık. Öte yandan yurtlardaki internet konusunda pandemide yurtlar kapalı olduğundan dolayı açıldığında bir internet sıkıntısı vardı. Onu 16 GB'dan 32 GB'a çıkarttık mı çıkarttık. Bedelliyle ilgili çok ciddi tartışma vardı. 2,5 sene önce çıksın, nasıl çıkarsa çıksın diyorlar genç arkadaşlar bize. Çıkarttık mı? Çıkarttık. Daha bunun gibi sayabileceğim birçok hadise gibi gerçekleştirdik. Seçim beyannamemizde de güncel ihtiyaçlara yönelik maddeleri koyduk. Örnek veriyorum. Eğer öğrencimiz kampüsteyse, üniversite hayatındaysa bir kere mahsus iPhone alsa da, bilgisayar alsa da vergi muafiyeti olacak.
O da ciddi bir indirim.
Öte yandan Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde bizim en büyük velilerin yükü neydi? Kırtasiye yükü. Kitap. Bunu biz fizik olarak koyduk mu? Ortaya kuşak hatlara koyduk. Şimdi ise yine yüksek öğrenimdeki gençler başta olmak üzere her ay gençlerin eğitim ihtiyacındaki en büyük malzeme ihtiyacına internet. Her ay 10 GB internet vereceğiz. Ve bunu her ay sürekli olarak vereceğiz. Ve bu ihtiyacı da dijital anlamdaki ihtiyacı karşılayacak parti o.
Buna
parti
da, biziz. Buna da şey diyor, yetmez ama evet.
Yok, hayır, parti biz. 2002'de fizik olarak
10 GB ya, yani 20 GB da olabilir.
Kuşe kağıdı koyduk. Şimdi ise dijital olarak GB'ı ortaya koyuyoruz. Yani bizim güncel yüzyılı yakalamadaki okumamız tamam, gerçekten
ben de bir şey demiyorum. Ya şimdi onu verdiniz, bu belki 20 olur, 30 olur. Niye olmasın yani sonuç olarak?
Onu kim daha fazla GB veriyorsa.
Ya 10 GB iyi, kötü bir şey değil bu arada.
Her ay.
Kötü bir oran değil. 15 Mayıs sabahı Eyüp Kadir İnan'ın atacağı manşet ne olur?
Adam kazandı.
Ama onu Muharrem İnce söylemişti.
Bir kere de biz söylemiyorum. Türkiye kazandı ve Türkiye'nin gençliği kazandı.
Ben Cüneyt Özdemir'in yayınında olacağım ya, bana mesaj atarsın. Ben de orada okurum.
Gençlik kazandı.
Gençlik kazandı. Gençlik kazandı mı, adam kazandı mı?
Gençlik kazandı.
Tamam. Hep şeyi merak ediyorum abi. Bu otobüsün üzerine falan çıkıyorsunuz ya.
Evet. Benim seçim karavanım var. Bir de kahve arabası yaptırdık. Olabildiğince klasik seçim çalışmalarına uzak bir.
İzmir.
Yeni nesil.
İzmir'de genç aday olunca tabii farklı arayışlara da gitmek durumundasınız yani. Bu arada yürüyüş de çok iyi geldi. Onu çok severim.
Hararetimiz yürüyüşten kaynaklı.
Vallahi ben... Diğer genç adayların seçim çalışmalarını takip ediyor musunuz sizin partinizdeki?
Tabii takip ediyorum.
Görüşüyor musunuz onlarla?
Tabii görüşüyoruz. Şimdi aynı zamanda devam eden bir genel başkanlık görevimiz var. Evet. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı. 81 il, 900 küsur ilçe, onca üniversiteler teşkilatları. Anlık olarak bir yükümüz var. Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Ben AK Parti İzmir Milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan. Nasılsınız?
Sağ
olun. İyisiniz. Bitti mi bugünlük?
Bitirdik.
Bitirdiniz. Maşallah.
Kaynananı sevmeyecek, sona geldik. He? Kaynananı sevmeyecek, yemeklerimiz bitti.
Vallahi öyle abla da fırsat bulamayız ki.
Evet.
Seçimden sonra inşallah yine
i̇nşallah,
geleceğim.
İnşallah. O zaman buyurun, bekleriz.
Adem Bey de sana bir futbol topu hediye etsem olur mu?
Kerem bak.
Hatta gitmeden oyna.
Kolay gelsin.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin.
Sağ olun. Mesela bu çok riskli bir hareket yani.
Neden?
Ters de tepebilir yani. Ters de tepebilir.
Tepsin. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz selam vereceğiz. Biz kendimizi anlatacağız. Takdir yüce milletimizin.
Önemli. Ama bu siyaset, ben şunu gördüm. Herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Bu iş için bence doğmak gerekiyor yani.
Ya siyaset millete hesap verme iş. Millete örnek olma iş. Toplum önündesin. Sürekli bu toplumun değerlerini çok iyi bir şekilde özümseyip taşıman lazım ve bunu dünyaya duyurman lazım. Bu memleketin her insanında biz varız, her toprağında biz varız. Ama bu dünyanın, bu küresel adaletsiz düzenin, dünyadaki tüm mazlumların, tüm mazlum coğrafyalardaki gençlerin meselesini eğer içinde dert edemiyorsan bu siyaseti yapmayacaksın. Yani biz sadece kendi meselemizde sınırlı kalan insanlar olduktan sonra bu yapmış olduğun eforun hiçbir anlamı yok. Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bırakın Türkiye'yi, dünyanın dört bir yanında insanlar gece gündüz büyük bir muhabbet ve dua ediyorsa bu çok derin bir karşılığı var. İşte biz dünyanın bu adaletsiz düzenini muhalefet edip Anadolu'da her zaman muktedir olmaya talipliyiz.
Sayın Erdoğan geçen Kanal 7 Ülke TV ortak yayınında konuşurken bir anda bir ufak bir rahatsızlık oldu. Ve ekran...
Kolay gelsin, iyi günler. Ben AK Parti İzmir Milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.
Yayın ufak bir gitti ve tabii herkes çok tedirgin oldu sosyal medyada. O an Eyüp Kaderinden ne yaptın?
Tabii ben havalimanındaydım, izliyordum. O programdan önce bizim gençlik için hemen şimdi programımız var. Cumhurbaşkanımıza gerçekleştirdiğimiz, genç adaylarımızı tanıttığımız. Bir defa Cumhurbaşkanımız kadar enerjik, Cumhurbaşkanımız kadar dinamik ve Cumhurbaşkanımız kadar genç bir siyasetçi, bir lider ben tanımadım. Ben onun gençlik kolları genel başkanıyım. Hiçbir zaman onun enerjisinin önüne geçemiyorum. Biri genç olarak her zaman o daha enerjik, her zaman o 100 adım 1000 adım daha önde performans sergiliyor. O gün 5 tane program vardı. Sağlığı elhamdülillah gayet yerinde. İzmir mitingimizde de onca kişi, yüz binlerce kişiye hitap etti. Bugün de Ankara mitinginde. Tabii biz o anı izleyince tereddüt ettik ama ben o küçük bir sağlık problemi olduğunu hemen yakınlarını öğrendim. O sıra şöyle bir şey oldu. Bizim Aydın milletvekilimiz vardı. Tabii uçağa bindik. Dedik yani yayın herhalde iptal olur.
Evet.
Yayın durur veya teyir edilir. Ya dedim abi ben Cumhurbaşkanımı tanıyorsam dedim o program devam eder dedim. Sonra uçaktan indik tabii yayın. İşte uçaktan program yayını hala devam ediyordu.
Ben sohbet için çok teşekkür ediyorum. Birçok programımızda katıldık gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. İletişime açık birisin, eleştiriye açık birisin. Umarım hep böyle kalırsın siyasette. Çünkü İnşallah. Bir siyasetçi için bence eleştiri yapılabilmesi çok değerli ve kıymetli
eleştiri
bir şey.
Eleştiri olmazsa yozlaşırız ya.
Eleştiri herkesi bence biraz iyi eder, biraz güçlendirir.
Karavanımızı beğendin mi?
Biz de başladığımız yere geldik bu arada.
Fotoğrafı beğendin mi?
Karavanı beğendim. Fotoğraf.
Çok eleştiri var fotoğrafınla ilgili.
Eleştiri var mı? Doğru evet. Yapmışsın.
Beyaz gömlek niye giymedin diyor. Dedim hani günlük hayatta nasıl olacaksak dedim öyle olalım.
Yani fotoğraf biraz bir cool bir duruş sergilemiş bence. Ama beyaz gömlek, mavi gömlek de iyi olabilirdi. Ama ben de giyim konusunu çok beceremediğim için başka birinin giyimini ben eleştirme konusunda çok iyi olmayabilirim yani. O 15 Mayıs günü umarım attığın manşet seni yanıltmaz. Biz tabii birçok insanla röportaj yapıyoruz. Bize de vakit ayırdın vallahi çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Çok yoğun bir program. Sen böyle ilçe ilçe hep SKM'leri ziyaret ediyorsun.
Evet.
Bir günde ne oluyor? 24 saati bana çok kısa özetle.
Sabah 7'de çıkıyoruz. Gece 4'te gidiyoruz. O sonra iki sabah 7'de zamanda evde hanımı uyandırıyorum. O da uyanıyor sağ olsun. İşte çocukla ilgili bir şey var mı? Evle ilgili bir şey var mı?
Oradan bir rapor alıp.
Rapor. Yoğunlukla bir yoğun bir sert eleştirileri de oradan alıyoruz.
Oradaki eleştiri, yani oradaki eleştirilere dikkate al bence. Yani bizimkileri
alıyoruz. Gece 4'ten saat 7'ye kadar o eleştirileri çek edip hayata yani onları somut bir şekilde icraate dönüştürüp öyle evden çıkmam lazım ki gün boyu şey olsun evde huzur olmayınca.
Tabii akıl evde kaldı mı zaten.
Evde huzur olmayınca dışarıda başarı da mümkün değil. Allah onlardan razı olsun. Hem eşimden hem çocuğundan. Onlar bu süreci idare etmezse bizim bu işleri yapmamız da mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Arkadaşlar AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan konuğumuzdu. Bir ayaküstü böyle yürüyerek bir sohbet ettik kendisiyle. Hani hep klasiktir yani bu yoğun vaktinizin arasında bize de program ayırdığınız için. Biz aslında bu karavanın şu arka bölümünde buraya kadar onunla geldik. Çünkü biz de kendimizi araca attık. SKM açılışları var. Onları da görüntüleri muhtemelen Tolga verecektir size. Gerçekten İzmir'de siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu ben bugün bir kez daha anladım. Çünkü hem sizi çok fazla seven büyük bir kitle var. Hem de sizi eleştiren bir kitle var. Bir de tamamen fikri sabit olan, tamamen kapalı olan bir kitle var. Bütün bunlara kendinizi anlatmak durumundasınız. Vallahi biz de bugün bunlara şahit olduk. Önümüzdeki günlerde yeni bir konukla karşınızda olacağız. İzmir'den herkese selamlar.